Ayrım 25, Mumhala 1, Aziz Nesin, sayfa 294. Yıldız Kenter'in "Hadi öldürsene Canikom'u, tam oyun yapmam için" üstelemelerine direnip de Ulvi Uraz'ın üstelemelerine dayanamayıp bu tek perdelik oyunu iki bölüme çıkarmamın cezasını çektim. Bu güzelim tek perdelik oyuna yazık oldu. İleride bu oyunu tek perdelik olarak yazıp öyle basacağım. O zaman tekrarlardan kurtulacak, yoğunlaşacak. Bir saatlik bir tek perdelik oyun olur. Bir de bu oyunda mesajı daha belirginleştirmek gerekiyor. Kadınlar neden yalnız olduklarını kısaca birbirlerine anlatmalıdır. Yani küçük burjuvanın yoksul kesiminden örgüt dışı, yani çağ dışı olduklarını. Bir emekçi kadınla bir zengin kadını anlatırlar birbirlerine. Zengin kadın yalnız kalmak ister de kalamaz. Yalnızlık bir lükstür onun için. Emekçi Dima'nın zengin de Sebe'nin akrabalarıdır. Örneğin kocalarının kız kardeşleridir. Ulvi'nin oyunu yorumunda en büyük yanlış, iki yaşlı kadının seks bunalımını ön plana geçirmiş olmasıdır. Oysa bu oyunda seks sorunu, iki kadının yalnızlıklarından kurtuluş arayışlarının bir aracıdır. Özellikle iki sahne, Sebe'nin divanda yatarak kıvranmaları, Dima'nın general elbisesine sarılışı. Bunun dışında yorum iyiydi. 28 Ocak 1971. Sirk seyircileri. Başını aslanın ağzına sokan adamı görmek için neden para verip sirke giderler? Neden teller üstünde ölümle yüz yüze gelenleri seyretmek için para verip sirke giderler? Daha nedenler. Tarihsiz. En büyük günahı günah işlemek yürekliğini gösteremeyen işler. Erasmus. 31 Ocak 1971. Doktor Besançon'un Yeni Gazete'deki tefrikasından. İnsanın sinir hücrelerinin yapısı bir başka türlü olduğundan ne değişir, ne yenilenir, ne de çoğalır. O halde tek çare var. Sinir hücrelerini iyi, sağlam bir halde tutmak. Yani cinsel hormon onu besler. Dimağ faaliyeti onu formda tutar. Hastalık onun gençliğini gösterir. Irsiyet kalıtım onun kalitesidir. Bütün büyük tutkular sağlamlığın bir numaralı koruyucusudur. Yaşamı üç kelimeyle özetleyiverirler. Pipi, juju, dodo. Çiş, oyuncak, uyku. Elde bir juju bulundukça dodo zamanı bir hayli gelirler. 1 Şubat 1971. Belçika Kralı Leopold II'nin ölümünü anımsıyorum. Koma halindeyken birden uyanıp etrafında bekleyenlere sormuştu. Askerlik kanunu ne oldu? Haşmet mi yap demişlerdi. Yakında senatoya geliyor. Ertesi gün yine sormuştu kral. Askerlik kanunu ne oldu? Kabul edildi, ekselans. Ve kralın yüzüne ölümün donuk ve soğuk görüntüsü otura kalmıştı. 11 Mart 1971 Perşembe. Dervişlerin, Müslüman din adamlarının zikri, kişi iradesinin bilinmesi için yapılır. İnsan zikirde ard arda ara vermeksizin Tanrı adını ya da Tanrı sıfatlarından birini söyler ya da Tanrı'yı anar. Bu anışta insanın beşeri zaafı ya da doğrusu insanın ta kendisi demek olan yaşama ve sürme tutkusunun özü olan bencilliği vardır. Nasıl ki bir ölünün arkasından ağlayışımızda bir gün kendimizin de öleceğini düşünüp kendimize acıma bencilliği varsa. Çok yakınımızdan birinin ölümünde onun yardımından, desteğinden yoksun kalmanın bencilliğiyle nasıl üzülüyorsak, bir yoksul yardım duygumuzun ta derininde kendimizin yoksul kalmamış olmamızın bencil memnunluğu nasıl varsa, ya da yine bencillik duygusuyla bir gün yoksul kaldığımızda bize de yaptığımız yardımın yüksek faiziyle ödenmesi banka gibi olan bencilliği varsa, konukseverliğimizde de nasıl devlet korkusunu gidermenin bencilliği varsa, ya da aç kalacağımız, kimsesiz kalacağımız günlerde bize de yardım edileceğinin bencilce umudu varsa, İşte tıpkı bu bencilliklerde olduğu gibi Tanrı'ya yakarırken, dua ederken, onun adını ya da sıfatını sürekli söylerken, yani zikrederken içimizde böyle bir beşeri bir bencillikle bir dileğimiz, bir isteğimiz vardır. Tanrı'nın adını ya da sıfatını her söyleyişte onunla birlikte kendi dileğimizi, geleceğe yönelik isteğimizi, yani tutkumuzu da tekrarlıyoruz demektir. Dahası Tanrı burada kendi tutkumuzu dile getirmek için yüce, ulu bir araçtır. Öyle ulu, öyle yüce bir araç ki çok zaman onun amaç olduğuna, kendimizi aradan sildiğimizde kendimizi inandırmaya çalışırız. Oysa gerçekte zikirde durmamasıyla tekrarlanan Tanrı adı ya da sıfatıyla o andaki tutkumuz ya da dileğimiz aynı şey olmuştur. Zikreden insanın dilindeki Allah, Allah, Allah tekrarıyla, örneğin para, para, para ya da ün, ün, ün gibi bir tutkusunun özlemini dile getirmektedir. Tanrı adı ya da niteliğiyle kişi tutkusu özdeşleşmiştir. İnsanın tutkusunu dilinden düşürmeyişi demek, günün 24 saati onunla haşır neşir olması, her davranışında tutkusuna yönelmesi, yaklaşması, ona yakınlaşması demektir. Ki bu da tutkuyu elde etmek, başarmak yönünde iradenin bilenmesidir. Zikirde esas salt Tanrı'ya kalmak, onun dışındaki bütün düşünleri atmak, uzaklaştırmaktır. Salt Tanrı'yla kalmak, yani salt kendi bir tek tutkunla kalmak, en baş tutkunla yoğunlaşmak. Bu tam olarak tutkuya kavuşmak için iradenin bilenmesidir. İstemek başarmaktır sözü budur. Bir tarihte oyunlarım için yazdığım not, oyunun adını bile kağıda tekrarlayarak biçim biçim yazarken bile oyun kafamda gelişiyor, oyunun kimi sorunlarını çözümleyebiliyorum. Çünkü konu üzerinde yoğunlaşıyor, ondan başka konuları kafamdan atıyorum. Salt o düşünce sahnede üstüne ışık demeti gelmiş bir şey oluyor ve gerisi karanlıkta kalıyor. Tarihsiz. Gerçekçilik nesnel olayların yalnız saptanması demek değildir. Gerçekçilik deneysel görünüş gereksinimini doğurur. 15 Mart 1971 Pazartesi. Hastalanmayınca vücudumuzu tanımıyoruz. Ağrı, sızı, ağrıyan organımızın varlığını bize duyuruyor. Herhangi bir organımızın var olduğu bilincine ancak o organımız ağrıyınca varıyoruz. Perhize girmeyen insan da yediği içtiği besinlerin tadının bilincinde değildir. Ancak perhize girince onların tadına varırız. Gençlikte dünya dolu dolu yaşanırken insan yaşamanın tam bilincinde değildir. Onun için savaşa gençler kolaylıkla sürülür, gençlerden gönüllüler savaşa itilir. Yaşlandıkça dünya yavaş yavaş kaybedilmeye başlandıkça insan dünyanın yaşamanın tadına bilincine varır. Ölüme yaklaştıkça daha çok ölmek istemez. Aşk da, mutluluk da, özgürlük de bunlar gibi. İnsan özgür olduğu zamanlarda özgürlükten başka bir şey anlamaz. Anlar gibi görünüyorsa da özgürlüklerinden yoksun olanların duygularını taklit ettiklerindendir. Bu taklit ayrı bir yazı konusudur. İnsanlar pek çok duyguları duymazlar, duyarmış gibi yaparlar. Duyanları demek böyle oluyor diye taklit ederler. Çiçu da müşfiğin yalnızlığını yaşamadan, duymadan taklit etmesi gibi. Düşünmek de böyle. Tarihsiz. Neşeyi ıstırap çekenler daha iyi anlatır. Çünkü insan yaşadığından daha güçlü hayal eder. Balzac. 17 Mart 1971. Yazarlık daha çok öznel deneyim yöntemine dayanır. Kendimize bakarak, kendimize göre, kendimizde nasılsa başkalarına da öyle bakar, başkalarını da öyle yorumlarız. Başka bir deyişle, başkalarını kendimiz olarak görürüz. Onun için sanatta ister istemez ben vardır. Burada ben bilinmeyen ben değil, psikolojik bir ölçüt olan, bir denek olan bendir. Çünkü insanın en çok bildiği, tanıdığı, aynı zamanda en az bilip tanıdığı kendisi benidir. Yazarlık içe bakarak dışarısını görmek, kendine bakarken başkalarını görmek, tanımaktır. 19 Mart 1971 Cuma. Bir ulusun bireyleri aynı ana dilini konuştukları için her yurttaşın o ulusun edebiyatına karışacağı, edebiyat üzerine konuşabileceği kanısındadırlar. Yurttaşlar bir müzisyene, bir yontucuya, bir mimara, bir rejisöre, bir ressama, bir edebiyatçıya karıştıkları denli karışamazlar. Hatta onlara hiç karışamazlar. Çünkü o sanatlar ve o sanatların dili ve tekniği kendilerinin bilmedikleri bir iştir. Oysa edebiyat öyle değildir. Edebiyatın dili ana dilidir. Bütün yurttaşlar da ana dillerini bildiklerine, konuşup yazdıklarına göre kendilerini edebiyata karışmakta yetkili görürler. Hemen hemen herkes gençliğinde şiir yazmıştır. Hikaye, hatta roman ve oyun bile yazmıştır. Çünkü bunları yazmak için müzikte, mimaride, yontu gibi sanatlarda olduğu gibi ayrıca bir teknik bilginin gerekmediği kanısındadırlar. Herhangi bir yurttaş roman, şiir, hikaye, oyun yazmıyorsa, hekimlik, öğretmenlik, mühendislik ya da başka bir herhangi bir işi olduğu için ayrıca edebiyatla uğraşmaya vakit bulamadığındandır. Yazar olmayan dostlarımdan şöyle sözler duymuşumdur. Şöyle bir konu var aklımda. Vaktim olsa yazacağım ama hiç vaktim yok. Anlatayım da sana, aman şunu yazıver. Yurttaşın gözünde edebiyat yazmak, mektup yazmak gibi bir şeydir. Nasıl her okur yazar mektup yazabilirse edebiyat da yazabilir. Edebiyatın kendinden gelen bu uğraş dramı, edebiyat dilinin ana dili olmasından ileri gelmektedir. Edebiyat, her yurttaşın bildiği gibi, yapabildiği gibi, karışabileceği bir sanat alanı sanılmaktadır. Özellikle askerler. İşte kendi özünden gelen bu edebiyat dramı diyebileceğimiz durum yüzünden, edebiyat öteki sanatlardan daha da çok ve daha üstün teknikleri gereksinmektedir. 20 Mart 1971 Cumartesi, hastaydım. Bizim yağlı güreş pehlivanlarının vücut ölçüleri klasik atletler ölçülerine göre uygun değil. Bizimkilerde gövde uzun, bacaklar kısa. İnsan bu koca gövdeye, o kısa bacakları bu yüzden buluyor da, sanki pehlivanın bacakları ağaç kökü gibi toprağın içine uzamış sanıyor. Kısa bacaklı, koca ve uzun gövdeli yağlı güreş pehlivanı, güreştiği çayırın diplerine doğru kök salmış. Öyle bir kök salmış ki, fırtınaları umursamayan, özgün metinde boş bırakılmış burası. Meşeleri gibi, toprağın altındaki bölümü üstündekinden çok daha büyük. Evet, sağlamlığı, yıkılmazlığı da öyle. Toprağın derinliklerine kök salmış bir meşe gibi. Ayakları toprağın içinde. Yürürken ayaklarıyla toprağı süre süre, belleğe belleğe yürüyor. Deniz kıyısında, deniz suları içinde yürüyor gibi. 21 Mart 1971 Pazar. 3 gündür çok hastaydım. Müthiş bir grip, soğuk algınlığı. Önemli bir hastalık değilken hayatımda hiç olmadığı denli beni yıktı, bitirdi. Eskiden bu türlü hastalıkları daha kolay atlatırdım. Demek ki yaşlandıkça vücut artık hastalıklara karşı direncini de yitiriyor. Hele dün gece korkunç bir geceydi. Hiç böyle ağır hastalıklı gece geçirmemiştim. Gözümü kırpmadım. Ateş 39. Bir yandan içim titreyerek üşüme. Çok ağır bir baş ağrısı. Özellikle her zamanki gibi sağ yanımda, sağ şakağımda. Dün ve bugün kalkmadan hep yattım ve ne denli mutlu olduğumu düşündüm. Çünkü daha 4-5 yıl öncesine dek yine böyle bir hastalandığım zamanlar yatmaya hakkım yoktu. Çalışmak zorundaydım. Ateşler içinde yanarak, ağrılarla kıvranarak masa başında çalışırdım. Ve o zamanlar benim hasta olmaya hakkım yok. Hastalık benim için büyük bir lüks der. Hasta olup yatağa düşmeyi, bütün günü yatakta geçirmeyi özlerdim. Dün ve bugün hasta yatarken düşündüm ki, bütün yaşamda özlediğim o mutluluk, yani hasta olup da çalışmamak, yatabilmek olanağı artık benim için gerçekleşmiştir. 3 gün, 5 gün, hatta belki de 10 gün hiç çalışmadan yatabilirim hasta olunca. Ama daha çoğuna yok. İşte 39 ateşle ağrılar içinde yatarken bir yaşamlık özlem gerçekleşti diye büyük bir mutluluk içindeydim. Hasta değildim de sanki lüks içinde yüzüyordum. Oysa daha 5 yıl öncesi daha ağır hastalıklarımda bile ev geçimi zoruyla masa başında çalışırdım. Oh, bu hastalık bana mutluluğumu duyurdu. 21 Mart 1971 Pazar. Oyuna. Sebastian Bach ölürken şöyle demiş. Tanrım, yapmam gerekenleri yapabildim mi acaba? Bütün has sanatçılarda ortaklaşa bir duygudur bu. Yapmam gerekenleri yapabildim mi? Sanatçı kendini hep borçlu duyan kişidir. Kime karşı borçlu? İnsanlığa, topluma, topluluğa, dünyaya, çağına, halkına, ulusuna, en sonunda da kendisine. Sanatçı ne yapıp edip borçlu olduğu birini bulacaktır. Esas olan kime borçlu olduğu değildir. Salt ödemesi gereken borçlarının olmasıdır. Nice öderse ödesin, bu borçlarının hiç de ödenmez olduğunu bildiğinden içinde hep bu kuşku vardır. Acaba yapmam gerekenleri yaptım mı? Sanatçı hep bu soruyla yaşamı boyunca kendini yargılar. Ve gerçek insanın kendini yargılaması da iştedir. Önemli olan neler yaptıklarımız değil, neler yapmadıklarımız, neler yapamadıklarımızdır. Yapmamız gerekip de yapamadıklarımız nelerdir? Biz insanoğulları yapamadıklarımızdan da sorumluyuz. Yapmak elimizdeyken niçin yapmadık diye. 22 Mart 1971 Pazartesi. Anılar. Az önce radyo haberlerinde Salih Zeki Aktay'ın kalpten öldüğü bildirildi. Salih Zeki Aktay'ı ilk 1944'te tanıdım. Eminönü Halk Evi bir tiyatro kursu açmıştı. Kurs öğretmenleri Nusret Safa Cev. Not burada bitiyor. Tarihsiz. Deneme. İslamlıkta suretin, tasvirin yasak edilmesi kadar mantıki başka ne olabilir? Ama tasvirin yasaklanmasının mantıki oluşu İslam'ın o döneminin koşulları için doğru ve geçerlidir. İslamlık, tasviri yasaklamadan puta tapmak belasından kurtulamazdı. En yararlı şeyin zararlı, her zararlı şeyin yararlı oluşu. Hiç zararı olmayan yararlı bir şey olabilir mi? Ya da şöyle, hiç yararı olmayan zararlı bir şey olabilir mi? Olamaz. Bir zaman ve bir yer için yararlı olan bir şey, gelecek zaman ve başka yerler için zararlı da olabilir. Kendin için oyma put, yukarıdaki göklerde olanın ya da aşağıdaki yerde olanın ya da yerin altında, sularda olanın hiç suretini yapmayacaksın. Eski Ahit Tesniye 5'e 8. 30 Mart 1971. Ağaçlar ormanın görünmesini engelliyor. Dil bir üst yapı olsa neden her çağda değişmez? Üst yapı değilse nedir? Temel mi? Bir üretim yolu mu? Bir zamanlar önemli olan anlattıklarımdır, yoksa onları nasıl anlattığım önemli değildir zannediyordum. Onun için de şöyle ya da böyle anlatmanın ayrımını göremediğimden yazılarımda titiz ve özenli değildim. Önemli olan nasıl anlatıldığı değil, ne anlatıldığıdır. Düşüncesinde olduğum dönemlerde de haklıydım. Çünkü o günlerde biz bir siyasi kavganın içindeydik. İnsan kavgada canını kurtarmak ve hasmını yenmek için hasmının üzerine eline geçen her şeyi atar, hasmına attığı şeylerin ayrıca güzel de olmasını araştırmaz. Buna ne olanağı ne zamanı vardır. Bir tarihi olay nedenli büyükse, kişilerin yapacağı yanlış yüzdesi de o ölçüde büyür. İlk çember Solzhenitsyn. Benim şu yargıma benziyor. Bir memur nice çalışkansa, yaptığı yanlış yüzdesi de onca çoktur. Onun için de tembel memurlardan daha çok azar işitirler ve tembel memurların yükselme olasılığı daha çoktur. Tarihsiz. Bildiklerimizi bir daha bilmek. Yaş 35 yolun yarısı eder, Dante gibi. 31 Mart 1971 Çarşamba. Mit yaratmak insanoğlunun oluşumunda var ama bunun tersini de yani mitin ters ucundaki karşıta olan şeyi yaratmak insanoğlunun oluşumunda. Ya tapacağı bir yücelik, var edeceği bir mit ya aşağılayacağı, yok edeceği karşı mit olacak. Canavar gibi patlayacak onu. Mitin karşıta olan bir şeye bir ad vermek için mitte harfleri bir ters dizerek buna ehtim diyelim. Mit de, ehtim de bireysel değil toplumsal bir yaratılış gereksinmesidir. Bireyler tek tek olunca mit ve eğitim yaratamazlar. Ama her toplumun nice gelişmiş olursa olsun yine de mit ve eğitime gereksindiği de gerçek. Toplumun geri kalmışlığı oranında bu gereksinim şiddetli ve ateşli oluyor. Toplum miti tanrılaştırıyor, eğitimi canavarcasına yok ediyor. İki İnsan, 1971 Cuma. Bir insanın üstünden çıkarıp şöylece gelişigüzel bir yana attığı giysi ve çamaşırlarının üzünçlü hatta tiksindirici görüntüsü. Sanki insanın organları parçalanmış da bu bez ve kumaşlar o organdan sökülüp sıyrılan, içinden organı boşaltılmış buruşuk deriler gibi gelir bana. Hele bu şeyler kadınların çıkarıp bir yana bıraktıkları korsesi, jartiyeri, sütyeni olursa bana büsbütün iğrenç görünürler. 4 Nisan 1971 Akademiler, Fakülteler, Yazarlar Birliği 1400 Aydın. Cevat Fehmi Başkut'un ölümünden sonra onun için yazı yazanlar genellikle ortaklaşa şu yargıyı ileri sürdüler. Çağının tanığı, çağını yansıtan yazar. Çağının tanığı, çağını yansıtmak ne demektir? Çağına damgasını vuran olay, düşün ve bunun gibi şeyler. Olay, salt bir ülkeye özgü olayla kişiler değildir. Örneğin, Kiphart'ın Oppenheimer olayı. Kim korkar hain kurttan ve bunun gibi. Oscar Wilde'ın Queenberry Markesi ile olan duruşmasında açık seçik bir kitabı olan Oscar Wilde'ın yazmadığı anlaşılınca yargıç ona sorar. Bu kitabın ahlak bozucu olduğunu elbet siz de onaylarsınız. Wilde şu karşılığı verir. Ahlak bozucu olmaktan da kötü, çirkin yazılmış. Tarihsiz, ilk çemberden. Rubin, Chernoff'a İncil'deki konulardan biri üzerinde yazdığı şiiri okumuştu. Şiir, 40 yıl süreyle yoksulluk, susuzluk, açlık içinde Musa'nın İbranileri nasıl çölden geçirdiğini, İbranilerin nasıl çıldırıp baş kaldırdıklarını, sonunda vaat edilen topraklara varacaklarını söyleyen Musa'nın haklı, halkın haksız çıktığını anlatıyordu. Chernoff, coğrafya yönünden bu gezinin mantıksızlığına dikkatini çekti. Nil'den Kudüs'e kadar İbranilerin 400 kilometreden az bir yolu vardı. Yani kutsal günlerde dinlenmek şartıyla bu yolu 3 haftada kolayca geçebilirlerdi. İnsanlar en basit davranışlarının bile sandıklarından ters sonuçlar vereceğini düşünemezler. Hiçbir işe yaramadan can vereyim. Ne olacak? İnsanın ölürken alçak olmadığını duyması da bir tür mutluluktur. Her şeyi yitirenlerin gözü pekliği içindeydiler. Güç elde edilen ama kolay kolay bırakılmayan gözü peklik. İnsanoğlu yaşadığı sürece bir şeyler yitirebilecek yaratılıştadır. Bakire bağlılığı ne kadar sürerdi? Bakire bağlılığı yaratacağı ilk erkeğe kadar sürer. Romalı konsül Spurius Cassius Vicellinus halka toprak dağıtmak istedi ve halk onun ölüm cezasına çarptırdı. Spurius Melius aç yığınlara yemek dağıtmaya yeltendi, tahta geçme art niyetiyle hareket ettiği gerekçesiyle idam edildi. Efsanevi kazların sesini duyup uyanarak Kapitol'ü kurtaran konsül Marcus Manlius vatan haini diye öldürüldü. Yaşamasa Kartaca'nın adını duyamayacağımız büyük Anibal'in yaşamında Kartaca son verdi. Mallarına el koydu, evini yakıp yıktı, yok etti. Özgür ve yürekli oyunlar yazmasını engellemek için Gnaeus Nevius'u kuyuya attılar. Solzhenitsyn'in ilk çemberinde kahramanlarından Bobby'nin bakana şöyle der. Kendisine hiçbir şeyi kalmamıştır, ne aile ne bir şey. İnsanları her şeyden yoksun bırakmadığınız ölçüde güçlüsünüz. Her şeyden yoksun bıraktığınız biri sizin sultanınızdan çıkmış, yeniden özgürlüğe kavuşmuştur. Başarısızlıklar daha büyük bir çaba harcamak ve irade gücünü artırmak gerektiğinin belirtisi sayılmalıdır. Hele büyük çaba harcanmışsa, başarısızlık daha da sevindirir. Kıskacımızın hazine dolu sandığa değdiğini ispatlar. Başarısızlık, işi görenin gelişimini rastladığı güçlük ölçüsünde arttırdığından, artan güçlükleri yenme daha da büyük değer kazanır. Tarihsiz, şeker. Kan şekerini artıran maddeler arasında kortizon ve benzeri ilaçlar, klorotiazit grubu idrar söktürücüler, hipertansiyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar, gebeliği önleyici haplar, tiroid hormonu, adrenalin ve glukagon sayılabilir. Kan şekerini düşüren maddeler arasında ise insülin, ağız yoluyla kullanılan antibiyotik ilaçlar, alkol ve aspirinden söz edilebilir. Bugün şekerlilerin %70-80'i damar hastalıklarının sonucunda ortaya çıkan hastalıklardan ölmektedirler. Şeker hastalarında iki türlü damar hastalığı görülür. 1. Küçük damarlarda arteriyol, kapiler, venül görülen değişiklikler ki bunlar mikroanjiyopati adı altında toplanır. Bu tip damar hastalıkları en çok genç tipi diyabetlilerde görülmektedir. 2. İhtiyar tipi diyabetli. Mikroanjiyopati önce böbrek, göz ve sinir sisteminin damarlarında görülür. Ödemiye kadar giden büyük hastalıklarda, körlüğe yol açan göz hastalıklarında, derin ve yüzeysel hissiyat bozukluklarına, 3 ve 4 kafa ciltleri felçlerine, polinevritlere neden olur. Şişmanlık, yağla beslenme, vücutta şekerin yerleşmesini kolaylaştırır. Ruhsal ve sinirsel yorgunluklar, hem sinir sistemi ve hem de hormonal sistem üzerinde stres dediğimiz yüklenme mekanizmalı ile çalışarak şeker yolunu hazırlar. İnsan o denli acı çekti ki sonunda gülmeyi yaratmak zorunda kaldı. Nietzsche. Karşılaşmak, lanet etmek. Tarihsiz. Regis Debray cezaevinden çıktıktan sonra gazetecilerle konuşmasında gazetecilerin "Bir militan düşünür için cezaevinin ne gibi önemi olabilir?" sorusuna şu yanıtı veriyor. Bir militan düşünürün kendi kendisini eleştirebilme fırsatı bulması bence önemlidir. Kendi kendisiyle baş başa kalınca şüphesiz ki kendi gücünü ölçecektir. Bir aydın olmasına karşın kitaplardan başka şeylere de gereksinimi olacaktır. Birileriyle konuşmak, tartışmak ve gerçekle temas etmek gereksinimini duyar. Dolayısıyla hapsedilmenin en büyük tehlikesi insanın kendi kendisini çok fazla dinlemesi ve kendi düşüncelerine kendini daha fazla kaptırmasıdır. Sinirleri bozulur, gereksiz hayallere dalar ya da kendi kendisiyle konuşmayı alışkanlık edinir. Şizofreniye tutulma, bir hayal alemine dalma tehlikesi gerçek ve büyüktür. Regis Debray, bana Che çok yalnız gibi geldi. Bu yalnızlığı cesaretle ve feragatle ve belki de biraz hüzünle karşılamıştı. Kendi çevresinden ayrıldı. Etrafını saran saygı çemberi, çevresiyle arasında bir mesafe yaratmış ve teması güçleştirmişti. 25. ayrımın sonu, sayfa 307.